Ayrım 65.
Kısacık sürede başkalığını çarpıcı biçimde sergileyen güvenli, sessiz duruşuyla da dedesinin bir dost az, bir düşman kop sözünü anımsattı birden Galip'i. Üzerine duyduğu söylentilerin katkısı ne ölçüdeydi bu kanıda bilemiyordu. Sanki daha görür görmez içinden duyumsamıştı Galip. Buydu işte. O çok bir düşman. Yaşadığınca düşman bileceksin. Sonunda biriniz çok geleceksiniz bu dünyaya. Geldik bile. Neyin kavgasını veriyoruz ki? Yenik bu adam. Elimizde. Yazgılı yenik olmaya da. Ama hiç unutulmaması gerekli biri bu. Atatürk'ün bu kadar yakınısınız Reşat. Anlamıyorum. Nasıl tutarsın böyle bir yolu? Bize şunu bir anlat yahu. Yüksek matematik okumuş adamsın sen. Resmi bir yanı yok vallahi. Burada söyleşiyoruz biz bize. İşimiz bitti seninle biliyorsun. Ankara'ya gideceksiniz. Sait'in suskun adamı kışkırtmaya yönelik babacan çağrısı pek bir değişiklik yapmadı Reşat Fuat'ın yüzünde. Sessiz beklentinin yanıtını Reşat Fuat verdi gene de. Şu konuma gelmek için siz de çok şeyler okuyup öğrenmişsinizdir dedi. Yardımcıya ne gerek var? Kendi kendinizi anlayıp kavrayacak yetenekli olmalısınız. Değilsiniz nasıl anlatılır? Sözcüklere tek tek basarak söyleyişteki ince alıyı tamamlayan sinsi bir parıltı vardı adamın Galip'e kaydırıp sonra gene ağır ağır Sait'e döndürdü kendine güvenli bakışlarında. Orada değildi Sait. Aynı dangıl dungul havada sürdürdü. Vallahi anlamıyorum ayıp değil ya dedi. Hepimiz biliyoruz istesen bakandın. Ne bileyim genel müdürdün, müsteşardın belki. Yani şimdi bu olmayacak yolu tutup da böyle... Gerisini Reşat'a bırakmış gibi kesti sözünü. Ben fukara halkımın yanında olmaktan mutluyum dedi Reşat Fuat sessizliği pek uzatmadan. Birden doğruldu Sait. Patlamış gibi yüksek perdeden bir sesle. Biz de o fukara ulus için çalışıyoruz Reşat Bey biz de dedi. Bu fukara ulus Atatürk kurtardı. O yoldayız biz de. Bu coşkulu sözlere alaylı bir gülümseme oldu Reşat Bey'in ilk yanıtı. Aynı güvenli ağırlıkla aldı yavaşça. Verilen emirleri yerine getirmekle yükümlü biri olarak şuraya oturtulmuş görevlisiniz siz dedi. Soyulan halkın yararına olan önerilere niye karşı çıkıyorlar? Sorsanıza yukarıya. Fukara ulus için çalışıyorsanız kaç kez önerildi bu onlara? Neden yanaşmıyorlar? Beklemediği bir engele çarpmış gibi duraladı Sait. Galip'e baktı görüyor musun gibisini. Reşat'a kızmasına karşın Sait'in şaşkın bakışına gülecek oldu Galip. Versene yanasın herifin geri zekalı ne bakıyorsun bana? Neymiş o öneriler? Gördünüz yazdıklarımızı. Halkın acılarını biraz olsun dindirmek için düşünülmüş önlemler hepsi de. Hırsızlık, vurgun, talan, kara borsa önlensin. Halk soluk alsın biraz. Halkın demokratik hakları tanınsın. Ülkede... Sözü böldü Sait. Moskov'la birlik olalım, bolşeviklik gelsin, kurtulalım. Acımız böyle denecek. Sait'in kızgınlıkla geliştiği alaylı saldırganlığını sessiz karşıladı Reşat Fuat. Kuru, soğuk bir sesle o yazılanları okuyup da böyle anlamışsanız neyi anlatabilirim ben size dedi. Çöken sessizlikte gözlerini kızgınlıkla Reşat'a dikti Sait, masanın yanındaki zile basarken. Anlatamazsın Reşat, anlatamazsın dedi. Askeri mahkemeye anlatacaksın artık Ankara'da. Onların da kavuğunu anlatırsın. Duyulan zil sesinin ardından sivilin odaya girmesiyle ayağa kalktı Reşat Fuat. Gözlerin içinde alaylı gülümsemeyle bizim anlatacak çok şeyimiz var mahkemede dedi. Anlatacak şey bulamayacaklar düşünsün. Bir şey diyecek oldu diyemedi Sait. Götür dedi sivile sertçe. Reşat Fuat kapıdan çıkarken adamı daha görünce vardığı yargıda yanılmamış olmasına sevinmişti Galip. Böylesi bir düşman çoktu gerçekten. Ne domuz herif gördün değil mi? Niye bırakmadın konuşsun? Duraladı Sait. Ciddi mi söylüyor gibi baktı bir. Konuşulmaz bunlarla oğlum dedi. Vallahi şeytanı bile kandırır. Tutamayıp güldü Galip. Bizi de kandıracağından korktun demek. Asker yargıç dalga geçiyor geçende. Yahu bunların ağzından bal akıyor. Okuyun şu yazıları. Biz niye bunların yanına geçmiyoruz Sait Bey diyor. Şaka maka kandırır insanı bunlar. Senden korkulur dedi Galip. Masonlarla komünistler ne de olsa yakın düşersiniz birbirinize. Donup kaldı Sait. Yüzüne ateş basmış gibi kızardı birden. O puşt Mithat mı yetiştirdi dedi. Mithat biliyordu demek. Galip'in sinsi gülücüklü suskun bakışı biraz önceki Reşat Fuat gibi yapmıştı tıpkı. İyice bocalattı Sait'i. Ben bu devletin adamıyım oğlum dedi. Ne yapmışsam görevim gereği yapmışımdır. Savunması var demek kendince. Bu devlet sana kaldı. Sirkeci'de taksiye binmek için ayrılırken yaptığı dokundurmanın sandığından daha etkili olduğunun ayrımına vardı. Örtmeye çalışsa da soğuktu Sait. Ertesi akşam Mithat'ın telefonu da kanıtladı bunu. Ben mi söyledim ulan o herifin mason olduğunu sana diye sövgüyle açmıştı. İşletmiş seni. Ben öyle bir şey demedim dedi Galip. Farmason olun, komünist olun, şeytan olun bana ne ulan diye telefonda keyifli keyifli bağırıyordu Mithat. İşleri yolunda belli ki. Komünist olursak malını mülkünü almaya ilk biz geliriz. Sikimi alırsınız gelip. Takır takır ikinizi de vururum namussuzum. Bireh bireh. Korkulur senden Mithatçığım. Yapar mısın? Yaparsın. Sen kıyamazsın bize. Gelin de görün kıyar mıyım, kıymaz mıyım. Bak söylerim Sait'e, ruhsatsız silah taşımaktan içeri tıkar seni. Yapsın sıkıysa, ne bokluklarını biliyorum onun ben. Bu zevzekliğin getirdiği noktaya takıldı Galip. Bir ikidir söylüyor bu. Nesini biliyor o herifin? Bir nedenle güvenliğe alınmış yaşlı bir kadının mendile sarılı elmaslarını Sait'in iç ettiği söylenir. Onun dışında bir şey mi? Boşuna çekinmiyor belki de Sait bu heriften. Manikyan'la görüştünüz mü? Görüştük dedi Mithat. Bunun adı mı nedir o da? Bir şeye taktı mı kafasını tamam. İlişkileri tatsız demek. Bir kopsalar iyi olacak. Manikyan iş yapmanın sayısız yararı olurdu bize. Şımardı bu oğlan. Değerini bilmiyor o gavurun. Manikyan olmasa Ali Rıfkı zor görürdü Almanlarla iş yapmayı. Dediği de doğru ya. Kafasını taktı mı bir şeye Yetvart Bey? Sök sökebilirsen. İsmet Paşa Bolşeviklerin adamıdır demişti bir gün. Biraz kurcalı aynı şeyi söyler. Öylemedi mi? Varlık düşmanı bunlar dedi ya. Altında o yatıyor. Ermenilerin çok canını yaktı bizimkiler. İddiaçılar kestirmiş Ermenileri. Hem de Kürtlere kestirmişler diye anlatmıştı dedem. İddiaçı paşaları temizledi onlardı. Manikyan'a sorsan pek söylemez ya, İsmet Paşa da o paşalardan. Bolşevikliği de caba. En ağır varlık vergisini Ermenilere vurdu paşa. Nasıl sevsin Manikyan? Kimi solcuları onu yüreklendirdiğini de Mansur söylüyor. Nasıl da yapıyor böyle bir şeyi? Koskoca bir ulusal önder. Deli mi bu adam? Ülkenin başına gelecek felaketi göremiyor mu? Göremiyor demek. Bir sürü dal kavuk ne üdüğü belirsiz kuşatmış çevresini. Saracoğlu için Berlin'de söylüyorlardı İngilizlerin adamı diye. 32 Almanya'sına mı benzetecekler bizi de? En akılımızın kafası dank etmesi için o acı mı yaşansın illedi? Bir günler nasıldı Almanya? Komünistler geldi gelecek. Reichstag silme sosyal demokrat. Savaş alanına dönmüş her yanda kızıl bayraklar. O koca uygar Almanya kayıp gitmişti bataklığa Hitler yetişmeseydi. Tarihlerin en çetin sınavını veriyorlar şimdi de. Bir ağır sınavdan da biz geçiyoruz. Onlar gibi örgütlü parti kadrolarımız yok bizim, yazık. Halk Partisi örgütü her kafadan bir ses salakların elinde. Nereye varırız? Umut gene, çeşitli ulusalcı dergilerde dedişip duran delikanlılarda. Nihal Atsız'dı, Türk kandı, baştaki yarım akıllıları bir yana bırak, maya olabilecek genç birikim oluşuyor sayılır. Bizim ülke böyle. Alman'ın dipdiri atılımcı gücüne ne birey, ne toplum, ne devlet olarak varabilmiş değiliz. Ne yapalım ki? Nasıl somçelik bir toplum yarattı adamlar 3-5 yıl içinde Ein Volk, Ein Parti, Ein Führer çığlıklarıyla? Bunalmış gibiydi. Telefon edip Mansur'a gitti o gün. İlk sözü Necla oldu onun da. Bu kız neredeydi günlerdir? Çok yorgun görünüyordu son günlerde. Bir kıyıya çekilip başını dinlendirmek istemiş olabilir. Çok mu yordun kızcağızı dedi Mansur gülümseyerek. Hep ciddi konuştuğu, hele bu konularda hemen de hiç şakalaşmadığı Mansur'un takılmasını sessizce gülümseyerek karşılamayı yeğledi. Aramızda bir şeyler var sanıyor bu. Sansın, başarısız sanacağını. Üstüne aldığı tüm işleri bitirip öyle çekilmiş ortadan Necla. İşinde bir pürüz söz konusu değilmiş şimdilik. Saat 3'e kadar dersi yokmuş Mansur'un. Kapıyı kapayıp çoktandır özlemini duyduğu uzun bir söyleşiye daldılar odasında. Almanların yenilgisini Manikyan gibi oldu bitti diye görmüyor. En güçlü olasılık diyordu o. Onun bu en güçlü olasılık tanısı Manikyan'ınkinden daha umut kırıcıydı. Yaptığı olumsuz etkinin ayrımındaydı Mansur. Dünyanın sonu olmaz bu Galipciğim, korkma dedi. Koca bir Amerika var. Bolşevizm mikrobu Atlantik'i aşamaz. Batı uygarlığının kurtuluşu için baştan beri neyi istiyorduk biz? Disiplinli Alman gücüyle birleşik bir cephe oluşsun Bolşevizme karşı. Almanya yenilse de olacaktır bu. Yeni bir senteze varacaktır Batı. Başka yolu yok çünkü insanlığın. Kaygılarını biliyorum, yenilecek. Böylesi dinamik yandaki tüm yüksek değerlerin yok olup gideceğinden korkuyorsun. Beni de uzun düşündürdü ama sanmıyorum. Pragmatik felsefelerinden gelen bir esneklikleri vardır Amerikalıların Galipciğim. Derinliğine değilse de genişliğini algılamasını bilirler. Sevecendirler. Katı karşılayamazlar kimi yanılgıları da. Unutulur gider aslında çoğu şey. Yaşamın kuralı bu. Ama bizim asıl felsefemizi oluşturan insanın özüne, soylu ruhundaki yücelme özlemine değin bir temel doğru var ki ne değişir ne de bozulur. Almanya yenilse bir başka ülkeye dayatacaktır kendini. Batı, Fransa, İngiltere çürümüşlüklerin bedelini yeteri kadar ödediler. Onların tutumu da değişik olacaktır artık. Umutlarımız yön değiştirecek belki o kadar. Takma kafanı. Fakülteden çıkarken Mansur'un istenç gücüne, bu güce dayalı çözümlemelerine her vakit duyduğu güvenli saygının yerinde yanıtlanamamış bir sürü soru dikili duruyordu Galip'in. Nasıl takmasındı kafasını? Mansur'un değindiği kimi gerçekleri sezinlemiyor değildi o da. Düşlere değil gerçeklere dayalı yol çizmek gerekirdi. Ama örtbas etmeye hiç gerek yoktu. Gerçekler de gerçekten tatsızdı. Yenilmenin yarattığı bir güceniklik, bir küskünlük duygusu ağır basıyordu. Gerçekler yumuşatılıp yatsındıkça. Gece Mithat'la Sitari'ye giderlerken de yanı başındaydı o duygu. İki kadehle şaklabanla, biraz sonra da cıvıtmaya başlayan Mithat da, çevresi de aynı tatsızlıkta birileri daha gelip oturmuştu gazinodaki masalarına. Bulanık bir boşluğa iteleyip durmuşlardı sanki Galip'i bütün gece. Sitari programına çıkınca Mithat'ın gülünçlüğü böylesine göze batar ölçüye varmamış olsa, kızdaki şaşırtıcı değişim oyalayıcı, giderek çekiciydi bile. Sesinden, söyleyiş biçiminden, giyim kuşamına pek bir iz taşımıyordu. Kurtuluşta alaylı dinlediği için gene kızından. O gecenin tam zıttı bir düşünce takılıyordu kafasına. Yazık olmuştu kıza, böyle bir herife düştüğü için. Dinleyiciler de coşkuluydular. Asıl yıldız şarkıcılar gibi değilse de epey alkış aldı. Programını bitirip masalarına gelince Mithat'la karşılaştırmasının sonucu kesin yargıya dönüşmüştü neredeyse. Konuşurken ağzından kaçırıverdiği bir iki sözcük kızın gerçek kimlik kartı gibi ortaya düşüvermişti ya, yapmacık da görünse ağır tavrı, çevresine hiçbir çekingenlik, eziklik duymadan bakışı, soluluğa elverişli övgülü sözlere, hele bir banka müdürüymüş galiba, bayağı sırnaştı kıza, Mithat da horozlandı, horozlanacak. Karşı ölçülü gülümsemesi şaşırtıcıydı bayağı. Bir şeyin daha ayrımına varınca iyice şaşırdı Galip. Mithat'a da yukarıdan bakıyor sanki bu kız. Bir gün sepetlerse olanı seyreyle. Geç vakit çıktıklarında Sitari'ye sımsıkı sarılmış, yıkıldı yıkılacak Mithat, arabasını gazino önünde bırakıp taksiyle götürdü kızı. Ertesi günü Galip'e telefon açtığında ayılamamıştı sanki daha. Nasıl bulduğunu soruyordu Sitari'yi. İkircikli kaldı bir. Altüstü bir çingene kız işte deyip kızdırayım mı şunu biraz? İçi el vermedi nedense. İyi balık yakalamışsın Mithat'cığım dedi. Kutlarım seni. Mithat demen ardından da. Yalnız Allah yardımcın olsun. Dün gece gördün. O bankacı mı nedir, uyanık ol onlara. Gözünün önünde yiyecekti kızı neredeyse. Siyami diyorsun dedi Mithat. Akşam ben de bozuldum. Hani çek vur pezevengi. Yazıktır, kıyma Mithat'cığım. Nuri Bey'in önüne yığdığı Almanya'ya gönderecekleri yeni krom yüklemeleriyle ilgili kağıtları gözden geçirirken Mithat'ın telefondaki atıp tutmalarını dinliyordu bir yandan da. Galip'in beğenisiyle de coşmuş olmalıydı. Neler yapmış bugüne dek kız için, daha neler yapacak onları anlatıyordu Mithat. Galip de görmüştü işte, değerdi bu kıza. Sonunda sessizliğini yadırgamış olmalı ki, beni dinlemiyor musun ulan diye bağırdı. Dinlemez olur muyum Mithat'cığım, soluğumu tutmuş dinliyorum. Bu söz de yüzünü kaşımıştı oğlanın. Bir iki aralık sözden sonra haftayı onu birkaç dostla birlikte yemeğe eve çağırmayı düşündüklerini muştuladı Sitare ile. Sait'i de çağıracak mısın? Çağırmam o puştu dedi, ne bok yiyeceği belli olmaz. Gelip geçen haftalar içinde bu yemek çağrısı çıkmadı Mithat'tan. Görüşmedilerdi. Almanya'ya krom dış satımının durdurulacağı kaygısı öylesine ağır basıyordu ki son bir parti malı olsun dışarı atmak için koşturmaktan iki kez de Ankara'ya gidip dönmüştü birer geceliğine. Öte bir şeylere bakamaz olmuştu Galip. Ankara'dan son döndüğü sabah Sait aradı. Ne haberler vardı onda Galip'i şaşırtacak. Dalga geçiyor sanmıştı. Biraz sonra yazıhaneye uğrayıp aldığı arabasıyla bebeğe doğru giderlerken anlattıkları gerçekten şaşırtmıştı Galip'i. Akıntı burnundaki rıhtımda durdurduğu arabada Sait her vakit yaptığı gibi şoförü yandaki bir gazinoya göndermiş, başlamıştı anlatmaya. Necla'nın araştırılması ilginç yerlere götürmüştü soruşturmak için görevlendirdiği arkadaşlarını. Hangi taşı kaldırsan senin oğlan çıkıyor diyordu Sait. Kimmiş benim oğlan? Turgut, kim olacak? Bu Sitare, bizim Mithat'ın Sitaresi diyordu Sait. Oğlanlaymış bir günler. Akrabam demiş kız ya yokmuş aslı. Beşiktaş'ta bir yerde birlikte yaşamışlar uzun süre. Karı evliymiş o günler, hasta, yaşlı bir herifle. Turgut'un çok iyiliğini görmüşler diyormuş kadın. Ne iyiliği olacak Turgut'un? Herhalde haklıyordu bunu. Herif ölmüş sonra zaten. Fakültede Necla ile ilişki kurunca yüz vermemiş mi nedir oğlan, karı Çanakkale'ye gitmiş. Fakat Necla ile Turgut da bozuşmuşlar niyeyse. Muharrem anlatmış bunları. Gazeteci Muharrem. Necla bugün de deli gibiymiş bu oğlanı. Umutla beklemiş hep kendine dönmesini. Gene Muharrem'in savı oğlanın bu Sitari ile yeni ilişkisini öğrenince onu da bir rastlantı Muharrem'in ağzından duymuş, kız kaybolmuş ortalardan. Yeniden ilişki kurmaları için aracılığını da Muharrem yapmış bu Sitari ile Turgut'un. Gene bu Muharrem'in dediği. Bu Muharrem kimmiş peki? Birinci şubede görevli, bizim çocukların yakını bir gazeteci olurmuş bu Muharrem'di. Bir sürü rastlantıya dayalı anlatış şaşırtıcılığını yitirip kızdırmaya başlamıştı Galip'i. Sait'in kendisini tedirgin etmek için ortaya sürdüğü uyduruk şeylerdi sanki. Bir sürü öykü dedi Galip tepkisini belli etmemek için alaya vurarak. Necla neredeymiş? Bir rastlantı onu da söylememiş mi bu sizin çocukların Muharrem? Öykü möykü değil dedi Sait. Başka kanallardan da doğrulattılar. Salih Arda var hani şu tiyatrocu. Onun karısının da yakın arkadaşıymış Necla. Onlar da biliyorlarmış. Büyük aşkla bağlıymış bu oğlana Necla. Sinirine bastırmak istiyor gibi Sait'in vurgulayarak söylediklerine tepkisiz kalmak pek de kolay olmuyordu Galip için. Kusura bakma Sait'ciğim dedi duyduklarını önemsemez görünme çabasıyla. Kızın kaybolması için inandırıcı görünmedi bu dediklerin. Aşık olmuştur anlarım. Olaya pek nesnel bakan birinin kuşkucu dudak büküşüyle ''Ama bilmem'' dedi. ''Onun için yani...'' ''Bana da pek inandırıcı gelmedi.'' diye geriledi Sait'ti. ''Sitari ile ilişkisi var mıymış şimdi bu oğlanın?'' ''Muharrem var.'' diyormuş. ''Muharrem'i sormuyorum, sana soruyorum.'' ''Ne bileyim birader'' dedi Sait. ''Bizim işimiz mi o? Varsa var yani. Mithat düşünsün. Necla'yı soruşturttum ben. Biraz da senin hatırına. Çevresinde pek ilişkisi yok kimseyle. Bir kız gelip gidermiş sık sık. Salih'in karısı olduğunu saptamışlar. Ara sıra annesi gelip gidiyormuş. Kapının kilitlerini onartmış geçenlerde. Ivır zıvır. Mithat'a söyledin mi?'' ''Ne söyleyeceğim? O hırbo kıza bok atıyorum sanacak şimdi. İnanmaz bana. Karısı alır ikide bir telefonda kurtar bizi bu orospudan diye. Biliyor sitare dalgasını. Bilmeyen mi kaldı? Niye geldi Manikyan kalkıp İsviçre'den? Pakize'nin zoruyla.'' Aklına gelmemiş değildi bu olasılık Galip'in. Durmadı üstünde. ''Sen Mithat'a gene bir çıtlat istersen.'' dedi. ''Ne yapalım oğlum, arkadaşımız. Bu olan da böyle.'' Sait ikircikle ayrıldı ya, Sait'in olayı uygun biçimde Mithat'a duyuracağından pek kuşkusu yoktu. Necla'ya karşı nasıl tutum içinde olması gerektiğini aranıp duruyor, çıkmazda duyumsuyordu kendini. Neymiş bu kız? Nerelerde dolanıp duruyor şimdi? Nuri ile konuşmayı düşündü bir. Necla'yı soruşturması için vazgeçti. Kişisel bir sorundu bu sonunda. Nazif Bey ile konuşabilirdi belki. Nuri işe başladıktan beri pek gördüğü yoktu onu da. Kendini kızgınlığa kaptırmak istemiyordu ya, Necla'nın canını yakacak bir şeyler aranıyordu için için. Turgut'u merak etmeye başlamıştı neyin nesiydi bu oğlan. Komünistlerin it oğlu it türünden biriydi belli ki. Nazif Bey ile bunu mu konuşsaydı asıl? Neyini konuşacaksın? Dedikleri doğru da deli gibi seviyorsa kız. Necla ile konuşsa nasıl? Hele bir çıksın ortalara, iyi konuşacağım onunla ben. Ankara'dan gelen haberler de kötüydü. Bugün yarın işiydi Almanya'ya krom dış satımının yasaklanması. Elinize çabuk tutun diye bastırıp duruyorlardı hem Almanlar hem hükümetteki Almanlara yakın çevreler. Krom yüklü Katarlar, tekneler Almanya'ya doğru birbirleriyle yarışıyor gibiydi son günlerde. Galiplerin Haydarpaşa'ya gelen vagonlar dolusu kromlarının Sirkeci'den trenle mi yoksa Karadeniz kıyılarından teknelerle mi gönderileceği, araçların yetersizliğinden bir türlü kesinleşemediği için gereksiz yere uzamıştı işler. Tıkanıklığı aşmak için elden gelen bir şey yoktu beklemekten başka. Charleston için Nuri'nin getirdiği izleme raporları da sıradan şeylerdi artık. Savaşan iki yanda da yakınlıklar kurmuş lokantaydı, pastaneydi, gazinoydu, kulüptü. Büyük kulübe de girip çıkıyordu. Her yerde çoğu da akşam iş saatinden sonra çeşitli kişilerle yemek yiyor, söyleşiyor, görüşüyordu adam. Birkaç rapor da hamburgerle ilgiliydi. Bir gün Pera Palas'ta yemek yemişler birkaç kişiyle. Bir başka gece geç vakit Abdullah'tan Charleston'la birlikte çıkmışlar. Taksim'de ayrılıp Bakırcılar yokuşundan inerek evine gitmiş Charleston, ışığını söndürüp yatmış. Nereye varılacaktı bunlarla? Dosyasını gözden geçirdi birkaç kez. Dişe dokunur bir şey bulamadı. Nuri de yeni sokulmuştu bu işe. Pek bildiği yoktu bu konuda onun da. Yakın çevresinden alınmış raporlarda günlük yaşamın yansıtılmasıydı. Kuşku uyandırır nitelikte bir şey taşımıyordu. Raporlardan birisi Almancaydı. Bir Alman toplantısındaki konuşmalar üzerineydi. Ama ne Almanca. Yazanın Alman olmadığı da duyduğunu, okuduğunu anlayacak türden biri olmadığı da belliydi. Bir Edirne gezisinden sonraki ihbarla peşine düşmüşler Charleston'un. Sınıra yakın bir köprü çevresinde görülmüş. Kısa soruşturmasında aklı başında yanıtlar vermiş adam. Sınıra gittiği savını da saçmalık diye yanıtlamış. Selimiye'yi, Çifte Minare'yi, Osmanlı kalıtı kimi eski yapıları, Ören'e döndü dönecek Darüşşifa'yı, yarı yıkılmış Rüstem Paşa medresesini gezmişler arkadaşıyla. Arkadaşı apartman komşusu, otelde iki gece birlikte kaldıkları orta yaşlı, sanat tarihçisi, resimler de yapan bir Polonyalı göçmen kadındı Lucina adında. Örgütün kuşkusunun neye dayandığı doğru dürüst anlaşılır değildi. Tümü karanlık kişilerden oluşmuş bir çevrede adım adım izleniyordu adam. Zarar verecek bir atılımla kalkışması olası görünmüyordu. İstenen de buydu belki. Hamburger'la bir konuşsa mıydı şu adamı? Kendisiyle tanışıp konuşmak en iyisiydi belki de. Gerçi tüm kararlar kendisine bırakılmıştı bu konuda ya, Nazif Bey'e danışmak gereği duydu gene de. Yalnız Nazif Bey yoktu ortalarda. Uzak bir yolculukta olduğunu bildirdiler Nuri ile. Mısır'a mı gitti yoksa o da babam gibi? Bir akşam yemeğinde Abdullah'tı, sürekli bir Alman tüccarın Holbach'ın masasında yan yana geldiler. Bir rastlantı Charleston'la. Sorun çözüldü böylece. Almanca konuşuyorlardı. Sıcak bir yakınlık göstermişti Charleston. Galip Bey'in dış alım, dış satım işleriyle ilgilenmiş kimi konularda bazı yabancı firmalara aracılık edebileceğini bile söylemişti. Telefonunu aldı Galip Bey'in. Arayacaktı. Karaltılı hücrede deliye dönüp bakmasıyla göz göze geldiğinden beri aralarında kurulmuş bağdan habersizce yaklaşan bu adama bir oyun arkadaşına duyulana benzer yakınlık duyuyordu içinde. Ne vakit telefon edecek bakalım bizim Charleston? Almanya'ya krom gönderilmesinin 21 Nisan 1944 akşamı saat 19'dan sonra yasaklandığını açıklayan Bakanlar Kurulu bildirisini bir gün önceki akşam eve yorgun argın gelip de radyodan dinlediğinde sinirleri tuz buz oldu birden. Sürpriz değildi ya, bu kadar tepeden iner gibi geleceğini düşünmemiş, günlerdir gerilim içinde vagonlarda beklettikleri kromları göndermeden böyle bir karar çıkmasını olası görmemişti niyeyse. Eli kolu bağlı kalıvermişti birden. Komünist Sabahattin Ali ile Nihal Atsız'ın davaları başladığı gün Türkçü gençler gösteri yapmıştı mahkeme salonunda. Gazeteler veriyordu. Nihal Atsız Ankara'ya geldiği günde garda karşılayıp gösteriler yapmışlar daha önce. Sonra tutuklamalar olduğunu duydu Park Otel'de. Konsoloslukta görevli bir Almandan. Sait'i aradı, yoktu. Ankara'da dediler. Gene kaçıyor mu yoksa bu hergeli? İnönü'nün 19 Mayıs söylemini gazetede görünce uyanıp iyice ayrımına vardı işlerin ne boyutta olduğunun. İsteksizce gene aradı Sait'i. Beklediği gibi Ankara'daydı Sait Bey. Ne vakit döneceği de bilinmiyordu. Mansur'la buluştular o gün. Pek az uğradığı baylandı. Ayrıntıları ondan öğrendi. Tüm Türkçüleri toplamışlar. Sansaryan Hanı'nda işkenceler yapılıyormuş. Almanya'nın savaşı yitirdiği inancıyla kesin bir dümen kırışına benziyormuş dışta içte Ankara'nın tutumu. Suyun akışına bırakmaktan başka bir tutumları oldu sanki heriflerin de. Çekingen bir suskunlukla gözleri dalıyor gibiydi. Pastanede birilerini beklediğini söyleyen Mansur'un. Özür dileyip ayrıldı Galip. Park Otel'de buluşması vardı onun da. Ürkmüş görüntüsünü sindirememişti bu adamın. Öyle mi geldi? Geldisi var mı? Bu ürkek herif mi anıt dikliğindeki Mansur? Nazif Bey kayıp. Sait Ankara'da. Zermet Bey 3 gün önce ucuza verilen bir lignit ocağını kendi adına kapatmaya gitti Tavşanlı'ya. Hüsnü Melek Şerife Hanım'la bir akraba düğününde Yozgat'talar geçen haftadan beri. Ertesi sabah eşim diyen bir kadın telefon edip de Nuri'nin hastalandığını, bir süre işe gelemeyeceğini söyleyip ne olduğunu kavramasına kalmadan kapatınca elindeki alıcıyı çarptı çarpıyordu masaya. Sinirlerimi mi sınavdan geçiriyor, nedir bu insanlar benim? Peki ne olacak bu kromlar? İngiltere'ye, Amerika'ya mı satacağız? Onlara yasak yok. Kara listelerindeysek bizden krom alır mı bakalım o herifler? İş ona mı kaldı? İngilizlerin, Amerikalıların silah gücüne katkıda bulunmayı düşünmek bile ağrına gidiyordu. Bıraksa mıydı işi? Nasıl bırakırsın? Nazif Bey var, Hüsnü Melek var. Onlar ne diyecek bakalım? Çalan telefonu isteksiz açtı. Mithat'ın sesini duyunca sevindi. Akşam yemeğe alacaklarmış onu sitareyle. Yaşa be Mithat, 40 yılda bir işe yaradın şu içimin karardığı günde. Almanya'ya krom gönderilmesinin durdurulduğunu açıklayan hükümet bildirisini dinledikten sonra radyoyu kapattı Sahir. Nedret çocuklar ayakta bekliyorlardı kapıda. Doktor Nurettinlerin Nişantaşı'nda yeni aldıkları kata akşam yemeğine çağrılıydılar. Çocukları yalnız bırakıyorlardı evde. Son uyarıları yaptı Nedret. Kimseye kapıyı açmak yok, anladınız değil mi? Anladık canım. Bastırarak yinelenen sözlere verilmiş bu dik başlı yanıtla gözlerini bir süre büyük oğlana diktikten sonra ekledi Nedret. Yemeğiniz mutfakta, acıkınca yersiniz. Çok geçe kalmadan da yatarsınız. Bulunduğumuz yerin numarasını sizin için yazdım oraya. Kimseye vermeyeceksiniz. Yok dersiniz arayanlara. Bilmiyoruz nereye gittiklerini, tamam mı?